Ayrım 3.
Fakat ekmek asla ucuzlamaz. Bazen evimde oturur kanarya beslerim. Gazeteye, radyoya elimi sürmem. Ekmek yine ucuzlamaz. Aksine bozulur, esmerleşir. Bir kuruş da üste koyar. Allah mı? Ben Allah'ıma inanırım. Ezanlar Türkçe okunurken de inanırdım. Her şeyin başı odur. O istemezse hiçbir şey olmaz. Herkes dua ediyor. Hele şimdilerde camiler adam almıyor. Sokaklarda sakallı kimseler türedi. Köylerde şeyh salgını varmış diyorlar. İkide bir çat kapı, ne o? Filan cami inşaatı için bağış. Şu din dergisini al, buna abone ol. İşin iç yüzünü bilenlere bakarsanız, onlar da birbirlerine girmişler. Kimisi ben sünniyim diye bağırıyormuş, kimisi sen şiisin diye. Her birinin peşinde işsiz güçsüz dilenci kılıklı adamlar. Ben namaz kılamıyorum, vaktim olmuyor. Sabahtan akşama kadar işteyim. Allah beni affeder ama değil mi ki adalarda, boğazda sabahlara kadar işret edenleri affediyor? Şehri sis bağladı. Sonbahar günleri. İstanbul sisli ve hüzünlü olur. Şimdi sizi terk ediyorum. Artık başka taraflara gitmeliyim. Surların dışında gece sabahlara kadar çalışanlardan biri olduğumu öğrenmelisiniz. Ayvansaray'daki dokuma işçilerinden birisi de benim. Haydarpaşa garında makasçılık ederim. Arnavutköy'ünde akıntı burnundan gelip geçen vapurlara kırmızı veya yeşil bir bayrak tutup yol göstermek de benim işimdir. İnan olsun çalışmaktan düşünmeye pek vakit kalmıyor ama epeyce zorlu işler başarmışımdır gibime geliyor. Sırtınızdaki elbiseyi ben dokumuş, ben dikmişimdir. Ayağınızdaki iskarpin benim ellerimden çıkmıştır. Çorap da. Şehri ışıklandıran benim. Hava gazını ben çıkarıyor, ben dağıtıyorum. Yarı geceden sonra entertip başında ömür tüketen ya da rotatifi çalıştıran benden başkası mı sanırsınız? Mahmut Paşa'da ucuza aldığınız ne varsa ben satarım. Daha neler neler. Sayması uzun. Hele şimdi hiç vaktim yok. Artık kusura bakmazsınız. Sizi zaten yeterince oyaladım. Uyuyacaktınız ya da bir yere gidecektiniz. Benim de bir yere gitmem gerek. Ben hep böyle bir yerlere giderim. Sokakta gördüğünüz zaman işte bu yerlerden birisine ya gidiyorum ya geliyorum demektir. Yoksa öyle o cadde senin, bu bulvar benim dolaşmaya ömrüm oldukça vaktim olmadı. Sis yayılıyor ve dağılıyor. Ağaçlar, caddeler, meydanlar, parklar sisin örtüsüne sarınıp kayboluyorlar. Apartmanlar ışıklı gemiler gibi yüzüyor. Şehir susuyor ve sessizlik duyuluyor. Uzaktan bir çırpıda Dolmabahçe'deki gazhanenin, Beykoz'daki ve Paşabahçe'deki fabrikaların, sonra bütün hastanelerin, yani Cerrahpaşa'nın, Haseki'nin, Gureba'nın ve öbürlerinin, sonra bütün yatılı okulların, kışlaların ve tramvay depolarının, sonra bütün iskelelerin, yani Bostancı, Büyükada, Vaniköy, Emirgan, Küçüksu, Yeniköy iskelelerinin ve ötekilerin ışıklarını, yorgun ve kendi halindeki ışıklarını seçiyorum. Bu beni aynı zamanda hem umulmayacak kadar mutlu hem dayanılmayacak kadar mutsuz ediyor. Sonra yeniden sokaklara düşüyorum. Karaköy'de 1000 mumluk ışıklar altında tramvay hattını onaracağım ve gözleri şişmiş gece insanlarına sıcak börek satacağım. 7. Benim adım sadece Ahmet değildir. Bir de Triandafilos'u var. Hatta eskiden bu ikincisi söylenmedikçe kimse benden bahsettiğinizi anlamazdı. Emniyetteki, mahkemelerdeki dosyalarda ikisi beraber yazılıdır. Triandafilos Ahmet. Ha, bu ismin ne demek olduğunu sizler sonraki nesil bilemezsiniz. 941'lerde delikanlı olanlara sorun bir. Sorun da, heh heh, söylesinler size, kimmiş Triandafilos Ahmet? O vakitler 3. şubede bir Çakır Mustafa vardı, komiser. Hiç unutmam bir gün bana, ulan Triandafil demişti. Bir gün deriyi tuzlayacaksın bu gidişle. Zorun nedir? Kimin hesabına çalışırsın anlayamadım. Lakin sözümü kulağına koy. Tuzlayacaksın deriyi. İyi adamdı Çakır Mustafa, rahmetli. O tuzladı ama daha biz deriyi tuzlamadık. Acı patlıcan meselesi. Heh heh. Bir cigara buyurmaz mısınız? Ha, kimin hesabına ne zoruna çalıştığıma gelince bunu anlamakta hiç zorluk yoktur. Yani ben daima paradan yanayım. Daima paradan yana oldum. Var mı para, yok mu para? Rahmetli Çakır bunu anlayamadı. Geçen sefer sıkı yönetimdeki hakim de anlayamadı. Kanun filan dediler. Benim bildiğim tek kelimekli bir kanun. Para. Herkes ona itaat eder. Ben de ona eyvallah ederim. Değil mi ya? İtalyanları Almanlardan daha çok sevdiğimin hikayesi. Tıraş. Bu işte ana tarafından gavurluğumuzun da dahili yok. Mesele basit. O vakit İtalyanlar daha ziyade para vermişlerdi. Biz de onların türküsünü çağırdık. Sene 941. İkinci Harbi Umumi'nin en civcivli senesi. Bok yoluna Tantun'a da gidebilirdik. Bu işlerde öylesi de olur böylesi de. 7 sene yatmışım ki gebersem unutmam. Diyeceğim başkaydı ama laf lafı, laf cigara tabakasını demiş eskiler. İhtiyarladıkça bu merete daha çok yakamızı kaptırıyoruz. Halbuki sem, beyaz Ruslar kısrak gibi avratlarıyla İstanbul'u doldurdukları vakit, bütün Beyoğlu sıradan beyaz çekmeye alışmıştı da bize vız gelmişti. Sonra da bu tertip işlere girdik çıktık, hala girip çıkıyoruz. Çok şükür cigaradan başkasının eline düşmedik. Düştün mü felakettir yani. Hoş, siz bunları bizden çok iyi bilirsiniz ya, lafın yeri geldi de söylüyorum. Bir Marika vardı zamanında bu Beyoğlu'nda. Görseniz kıpır kıpır yerinde duramaz bir kadındı. Ne zamanki eroin zıkkımına alıştı. Tamam, oldu bir iskelet. Keyfi hoştur doğrusu. Cigara neyse, o da onun başka türlüsü. Zaten aradaki fark, afyonun şunun bunun ötekiler kadar yayılmamış olmasında. Yoksa millete cicili bicili kağıtlar içinde tütün tömbeki satan devlet kokain satmaz mıydı sanırsınız? Madem ki o satmıyor, satanlar bulunur değil mi ya? İşin ucunda para oldukça. Ne diyordum? Ben her daim paranın tarafında çalışırım. Senelerin verdiği alışkanlıkla. Yani yok mu ya, mübareğin kokusunu derhal alırım. Bu işte öyle olmadı mı? Hapisten çıktık ki cepte metelik yok. Harp yeni bitmiş. Eski takdiyat elbette gevşeyecek. Bir de dış seferler başladı mı başlamadı mı? Şevket Nuri'nin gözünü açan benim. Bakmayın kıyıda köşede durduğuma. Böylesi daha iyidir. Her işte baş olmak hoştur ama böyle işlerde katiyen. Okkanın altına gittiğinizin resmidir. Biz bunu tecrübelerimizle biliriz. Şevket Nuri'ye gelince, tanımazsınız, tüccardır, ithalatçı. Hiç olmazsa 300 bin liralık adamdır. Yazın Suadiye'de, kışın Cihangir'de otururlar. Bütün 300 bin liralık adamlar gibi gayet güzel, evin içinde pantolla dolaşan, müthiş kumarbaz bir kadınla evlidir. Piyasada itibarı da fena sayılmaz. Zaten gözünü yıldırmıştır milletin. En olmadık münakasalarda, en olmadık fiyatlarla girer, kazanır. Herkes, tamam artık iflas bayrağını çekti der. Bakarsın Şevket Nuri gemisini yine yürütmüş. Sözü uzatmayalım, kerhanecinin biridir vesselam. Ben onun döviz kaçakçılığı dalgalarıyla uğraştığını bilirdim. Onun için teklifte pek ince elemedim. Doğrusu o da erkekçe hareket etti. Bir iki derken işi genişlettik. İki kere vukuat çıktı, ucuz atlatıldı. Anhası minhası yuvarlanıp gidiyoruz. Bu Leon onun adamıdır. Gemicilere işin son kertesi diye onu bildiriyoruz. Neden mi? İnce işler bunlar. Yarın bir sakametlik olur, düşerler içeri. Leon'dan yukarı çıkamazlar. Halbuki sem Leon kim? İyi çocuk belki. Ama ne var? Bir Filistin tutturmuş. Gitmezse ölecek. Nubar ondan iyiydi. O da boş boğazdı ya. Her neyse. İşte belasını çekiyor boş boğazlığının. Şaka maka az kalsın bize de çektirecekti. Efendim, müdüriyet bugünlerde nefes aldırmıyor. Ara sıra böyle olur, geçer. Kollamak lazım. Karşında anlayışlı adam oldu mu mesele yok. Para da bu zamanda herkesi anlayışlı olmaya mecbur ediyor. Bu işler hep birbirine bağlı, zincirleme. Yalnız Hasan gibileri her daim ordu bozanlık eder. Bu sözüm kulağınıza küpe olsun beyim. Bizim bilgimiz yoktur ama tecrübemiz vardır. Böyle kimselere çok rastladım. Böyleleri için para hiçbir şey ifade etmez. Para işlemez böyle heriflere. Ondan bu dünyanın adamı değillerdir. Bir iş tutamazlar, bir baltaya sap olamazlar. Kafalarında olmadık düşünceler dolaşır ki şeytan olsan hani kavrayamazsın. Bu gibileri sevmem ben. Hasan'ı da sevmiyorum. Daha 3 ay evvel kulakları çınlasın, Nubar'a söylemiştim. Bu hergele başımıza iş çıkaracak diye. Çıkardı bile deyus. Yaptığı kepazeliği deliler yapmaz be. Ulan al paranı çekil. Ne karışırsın ötesine? Hayır, karışır. İhbar edermiş. Yok maşaymış bilmem ne. Deli vallahi. Deliyle harara girilir mi? İşte böyle musallat olur başımıza. Leon'un ödü patladı. Meryem formülünü ben uydurdum. Maksadım gidip patronu görmek. Ne diyecek bakalım. Geçen defa Nubar dalgası için göklere çıktı. Neymiş efendim? Bu herifler, yani biz, onun ticari haysiyetiyle oynuyormuşuz. Bu işin sonu nereye varırmış, biliyor muymuşuz? Aklınca gözdağı veriyor bana. Ne de olsa dar kafalı herif. Benim casusluk suçundan askeri mahkeme huzuruna çıktığımı bilmez sanki. Biz yahu Triandafilos Ahmet 40 yıldır bu İstanbul'da patriğin eşeğini, gerisi hamhom şaralop. Neticede kalktık gittik. Suadiye'ye, sonbahar bitecek, bizimkiler daha yazlıkta. Tabiat sahibi adamdır Şevket Nuri. Hazan mevsiminde denizi seyretmek hoşuna gidermiş de ondan kalırmış. Hele yağmur yağdı mı? Bana bunları bizzat söylemişti. Vallahi tek kelime uydurmuyorum. Gittim, kendisi yok. Karısı şezlonga uzanmış. Denize karşı roman okuyor. Hava sümbül. Karı bizi görünce suratını buruşturdu. Hep yapar zaten. Aldırmadık. Biz onun gibi kaç tanesini elimizden geçirmişiz. Öyle mi efendim? Gittim biraz şoförle laf attım. Derken seninki geldi. Odasında konuştuk. Keyfi yerindeydi. Onun bir takım parti dalavereleri vardır. İşte o dalgalarda yaman bir iş mi becermişler? Karşı partiden bir adam mı çelmişler? Her ne hal ise buna benzer bir şeyden gayet memnun. Tabii Hasan'ın dik kafalılığına azdırış etmez göründü. Hatta ne dese beğenirsiniz. Aferin, namuslu çocukmuş dedi. İşini hakkıyla görecek. Halbuki sen ben Hasan olacak kerhanecinin bunu orospuluk için yaptığını kalıbımı basarım. Şevket Nuri kül yutar, biz yutmayız. 40 senenin adı var ama üstelemedim. Doğrusu ya kış üstündeyiz, kürkler iyi para eder. Ötekilerine gelince her zaman altın pahası. Meryem formülü akla gayet yakın görünüyor. Eh, neden Leo'nun korkusuna kendimizi kaptıralım? Şevket Nuri işin fazla üstünde durmadı. Hani şu Meryem değil mi? Diye sordu. Evet dedik, o. Peki diye kestirdi attı. Sonra uzun uzun memleketin kalkınması için neler yapılmak gerektiğini kesip biçti. Bu particilik de hastalık ha. Biz mütarekeden önceki seneleri biliriz. Şöyle hayal meyal. Neymiş o İttihad-ü Terakki? Köprü üstünde adam öldürtürmüş. Bana sorarsan parti dalgaları da para tuzağı. Asıl olan hep para. Hangi taşı kaldırsan altından o çıkıyor. Bir herif vardı, adı neydi onun? Şey işte. Ne boksa adı lazım değil. Beyoğlu'nda eli cebinde dolaşır dururdu. Aç bir ilaç. Sonra günün birinde bir gazeteye kapıladılar bunu. Artık sen dinle tıraşı. Hak, hukuk, hürriyet, gırla. Diyeceğim biz biliriz bu adamları, bu dalaverelicileri. Efendim, sözü uzatmayalım. Tabii Leo'nun adam akıllı canı sıkıldı. Ama onu kim dinler? Yok Tel Aviv'den mektup almış, pasaport için çareler araştırıyormuş. Yok Meryem işini görecekmiş. Daha bir sürü ıvır zıvır. Yalnız ne var ki? Meryem'le en sıkı fıkı olan o. Gidip karıya meseleyi onun anlatması icap ediyor. Yanaşmıyor kerata. Oradan vurduk olmadı, buradan vurduk olmadı. Sizin anlayacağınız, korkuyor karıdan. Söz aramızda Meryem de korkulacak karıdır hani. Nereden mi tanıyorum? Siz bana sorun Meryem'i, bana. Değil başkasına. Ben onu avucumun içi gibi bilirim. İşin daha dibini karıştırırsanız, eğer ben Meryem'i ruhsara götürmeseydim, o çoktan Abanos sokağında yangın söndürme makinesi haline düşmüştü. Meryem bilir bunu. Yıldızlarımız barışmaz ama beni kırmak da istemez. Dünya hali bu. Kimin ne olacağı belli olmaz. Orospuluğuna orospu tabii. Gel gelelim, bunun böylesine orospu demeye adamın dili varmaz ki. Bu zenaat da her zenaat gibi iki çeşittir. Sen malını sokmak zorunda kaldın mı, hapı yuttun. Yok, el alem malını aradı mı, işin iş, kaşığın gümüş. Tas tamam böyle. Bu kerhaneci karı işte bu ikinci cinsten. 10 senede bayağı hanımefendi oldu. Tabii rahmetli ruhsarın yardımını gördü. Ruhsar onu evinde çalışan öbür kadınlarla bir tutmadı. Güzelliğinin hakkını verdi. Hatta derler ki aralarında, orası bize lazım değil. Velhasıl o benim, parasız pulsuz sokaktan alıp götürdüğüm Meryem, bir Meryem oldu ki deme gitsin. Şimdi keyfinin istediğiyle keyif ediyor. Tarla başında iki ev sahibi, her ikisi de vızır vızır işler. Leon son numarası. Fakat dedik ya, oğlan korkuyor. Meryem bu. Bir taraftan bakarsın ibret-i alem için olmadık kepazeliği yapar. Öte yandan bir kere hayır diye tutturdu mu, tamam artık Nuh der peygamber demez. Tabi arayı bozmak Leon'un işine gelmiyor. Ne yapsın? Bu iş başa düştü oğlum. Triyanda fil dedik. Kalkıp Meryem'e gittik. Kahveyi çoktan görmemiştim. Firuza'da 3 katlı bir apartman yavrusunun üst katında oturuyor. Yaşı 40'ı aşmış olmalı ama kerhaneci karıya bak, 30'unda demezsin. Bir boy, bir pos, bir endam. Hele bir bakışları var ki şeytanı baştan çıkarır. Maşallah dedim, Meryem Hanım. Güldü, cigara ikram etti. Çoktan görüşmemiştik dedim, hiç bozulmuyorsun maşallah. Öyle mi dedi. Sonra ne istediğimi sordu. Şimdi bak, başkası olsa anlatamazsın ama bu karıya istediğini söyle. Allah gökten yere inip karşına dikilse ağzından laf alamaz. Böyle erkek bir karıdır. Cigara içti, dinledi. Biz anlattık. Kalktı gitti, pencereden dışarısını seyretti. Bu işte benim kârım ne diye sordu. Leo'nun hissesinin yarısı dedim. Neden yarısı dedi? Bunu bana yapma Ahmet. Anlamamazlıktan geldik. O, Leon aradan çıkıyor diye devam etti. Allah bilir bir kuruş bile istemeyecek. Tamam dedik, fakat başkaları var. O da güldü. Dedim ya, yaman karıdır. Kimmiş bu başkaları diye sordu. Sakın sen olmayasın. Diyeceğim dalgayı hemen çakmıştı. Al takke, ver külah, anlaştık. Benim de üstümden sanki koca bir dağ kalktı. Çünkü eğer Meryem aksilik çıkarsaydı yanmıştık. İşin yoksa başka bir yer ara. O da uzun iş. Halbuki sen ne demişler, vakit nakittir değil mi ya? Hasan Deyyus'u sözleştiğimiz gibi kanunu esasiye geldi. Bu çocuğa kızıyorum. Kızmakta da haklıyım. Bir kere işin erkekçesi, anlaşmamıza imkan yok. Düşünsenize ne cevap veriyor. Paranı alacaksın diyoruz. Mesele parada değil diyor. Şevket Nuri'ye bakmayın, o atar hep. Benim gözüm tutmuyor bu Hasan'ı. Zaten onu işe sokan Nubar. Ben olsaydım olmaz. İkimiz bir araya geldik mi tepem atıyor be. Yine öyle oldu. Geldi ki tahta gibi bir surat. Otur bakalım dedik, bir çay iç. Hayır dedi, oturmam, çıkalım. Ben de çıkmayı reddettim. Madem ki sinir harbi yapıyoruz, öyle mi efendim? Ama kazıklandı bu sefer. Vaziyeti konuştuk. Gemi yükünü boşaltmış. Tophane önlerine şamandıraya çekmişler. İskenderun için yüklenecek mal galiba hazır değilmiş. Şu birkaç gün içinde her şey yoluna konmalıymış falan filan. Bizim eski bir usul vardı. Gece vakti balığa çıkma usulü. Onlar gemide hazır beklerlerse mesele yok. Kimsenin dikkatini çekmeden, kılını kıpırdatmadan. Bu kadar olacak yani. Yalnız bu iş için Beşiktaş'a gidip Adem'i bulmak icap etti. Adem benim eski adamımdır. Esaslı bir sandalı var. Uzatmayalım. Hazırlığı ikmal ettikten sonra buluşmak için yeniden randevulaştık. O işte oldu. Adam zaten yolsuzun biri. Ben ne demişim de hayır demiş. Demez. Diyemez ki. Hapse düştü, ben baktım. Aç kaldı, karnını ben doyurdum. 40 yılda bir işimiz düşmüş. Kalkıp hayır mı diyecek? Halt eder kerata. Uzatmayalım. Milletin karınca gibi balığa üşüştüğü bir gece yarısı, işi tereyağından kıl çekercesine hallettik. Değil gümrük muhafazanın, şeytanın ruhu duymadı desem yeri. Talihimizden hava pusluydu biraz. Tamam oldu bitti. Şimdi tabii Leon'a içerliyorum. Onun ödlekliği yüzünden az kalsın yağlı bir kuyruk kaçıracaktık. Göz göre göre. Hasan münasebetsizi 40 yılda bir işe yaradı. Ama ben nasıl tongaya basacaktım az kalsın? Oluyor böyle işler. Ne de olsa yaş epeyce ilerledi. Kurt kocayınca demişler. Evet öyledir. Hoş daha benim ölmüşüm böyle 20 kıl kuyruk Hasan'a bedeldir ya, o ayrı mesele. Siz beni eskiden görmeliydiniz. 935-936 senelerinde. Ne senelerdi onlar? Ruhsarla adam akıllı işi pişirmiştik. Aramızdan su sızmazdı. Ne kadındı ya Rabbi. Billur gibi bir sesi vardı, hiç kulağımdan gitmez. Bir şarkı söylerdi. Mavi gözlerin, şirin tatlı sözlerin, yakıyor beni ah ah şeker leblerin. Triandafilos Ahmet işte o zamanlar Triandafilos'tu. Hele bir Şubat akşamı, bugünkü gibi hatırlarım. 8. İstanbul'da müthiş sıkılıyorum. Meryem'e rastlamış olmak hiçbir şeyi değiştirmedi. Bir takım münasebetler peydah etmek icap ediyor. Daha da edecek. Bu ise bir çevre demektir. Oysa ben epeyce zamandır bütün çevrelerle çelişiyorum. Edebiyat fakültesinde Fransız filolojisi derslerine devam ederken bir çocuk tanımıştım. Dünyanın bütün değerlerini yeteneklerine göre değiştirmek isteyen Haris, o nispette faydasız bir çocuk. İkide bir, toplumun dışına çıkmak derdi. İnsanların budalaca münasebetlerini dışarıdan seyretmek. Onun sözlerini boşuna mı hatırladım? Yaşamak münasebetler kurmak demetse ben onu yapmıyorum. Sanki mekan içinde değil zaman içinde yaşıyorum. Geçmiş ve gelecek bende hiçbir kaygı, hiçbir ilgi uyandırmıyor. Yalnız şu an içinde varım. Ondan kurtulmak için de can atıyorum. Kendim, kendi hareketlerim benim için birer düşünce vesilesi olmaktan çıktı. Böyle olunca onlar bana hükmediyor. Sonunda yalnız çevremle değil, aralıksız kendi kendimle de çelişiyorum. İsyan etmek, oturup ağlamak, katılırcasına gülmek, masanın altında sızıncaya kadar içmek, ağzıma bir damla içki koymamak, kendimi öldürmek ya da gidip birisini öldürmek, kadından kaçmak ve kadını arzulamak vesaire vesaire. Meryem nedir? Ne olabilir? Onun için ne düşünebilirim? Şurası muhakkak ki evine giderken can sıkıntısından patlıyordum. Ev aramaktan, yeni bir eve girmekten nefret ederim. Fakat Yakup'un eline para geçince ne kadar sevindiğini biliyorum. Ben yalnız olsam gitmezdim belki de. Şimdi gitmeye mecburum. Ve bu dehşetle azabımı bozuyor. Gidip paraları alacağım. Ahmet, yalnız git dedi. Böyle daha iyi. Beraber gidersek dikkati çeker. Uzun uzun evi tarif etti. Sıra Selvileri bilirsin. Hava lodostu. Şehir toz toprak içinde uçuyordu. Gökte kül rengi pis bir ışık parlıyordu. Beyoğlu'nda bir kilisenin çanları çalınıyor, rüzgar ama adam akıllı bir rüzgar, sonbahar yapraklarını savuruyordu. Caddede ölü gibiydim. Zaten cadde ölü gibiydi. Apartmanlar mezar taşlarına benziyorlardı. Gözlerim toz içinde, ellerim terlemişti. Bir kahvenin camında bıyıklı sakallı herifler titriyorlar, eğilip kalkıyorlar, cam bir fanusun içine kapatılmış gibi gayet şiddetli hareketlerle mutlak surette sessiz tavla oynuyorlardı. Ben hiçbir şey düşünmemeyi düşünüyordum. Bu benim için hem gayet kolay hem müthiş zor bir şeydi. Neden olduğunu bilmem. Bununla beraber her ikisinin de mümkün ve muhtemel olduğunu pekala seziyordum. Apartmanı buldum. Girmeden önce bir boy önünde gittim geldim. Canım girmek istemiyordu. Kendi başıma olsam çoktan vazgeçerdim. Bir ara dönmeyi, yerime Yakup'u göndermeyi bile tasarladım. Rüzgar kafamı sersem etti. Rüzgar hele böyle hızlı eserse daima bir şeyler anlatır. Buna eminim. Özellikle denizde, fırtınalı havalarda. Gel gelelim, ne dediğini anlamak zor. Anlamıyorum. Sinirlerim sapan lastikleri gibi geriliyor. Rüzgar vanılıyor. Ellerim yapış yapış, gözlerim çapak çapak. Zili çalıyorum, içeride sesler, ayak sesleri. Kapı açılıyor. Enli, lacivert ve kırmızı çizgiler, ekose bir eteklik, güzel bir çift göz, solgun bir çehre, dilinin ucuyla konuşan kesik saçlı bir kız. Kimi aradınız? Meryem Hanım diye. Evet, burada oturuyor öyle mi? Beni bekleyecekti. Kim diyeyim? Beni içeri almıyor, buna kızıyorum. Ahmet göndermiş dersiniz. Kız gitti. Hafif sarı tüylü, gayet düzgün ensesini hatırlıyorum. Şimdi küfretmeli. Küfür patlangaç gibi patlıyor. Hay Meryem gibi senin. Buyurun içeriye. Emir çıktı, girdim. Salon. Geçtik, bir oda, divan, halılar ve asıl pencere. Bütün Marmara, Üsküdar, Haydarpaşa, gemiler ve bizim gemi. Puşt bir deniz, köpek gibi bir gökyüzü, bir de rüzgar. Camlarda tıpkı açık denizde olduğu gibi ıslık çalan bir rüzgar. Böyle bir odada yaşamak için adam biraz dünyayı tanımalı. Hiç değilse dünyaya kazık kakmaya karar vermiş olmalı. Ancak bir orospu dünyaya kazık kakmaya karar vermiş olabilir. Ya da bir kaçakçı. Ellerim cebimde, pencerenin önündeyim. Kesik saçlı kız kayboldu. Bir pipo doldurdum. Hasan sen misin? Ben Hasan'ım, kamarot Hasan. Bunda herhangi bir şüphe yok. Dönüyorum. Ellerim cebimin içinde durmadan terliyor. Ve rüzgar... Hasan benim. Pipo dişlerimin arasında ilave ettim. Bana siz demeniz gerekirdi. Kadın güldü. Bembeyaz ve çok düzgün dişleri göründü. Kırkını açmış bir kadın için sağlam dişler. Demek siz demeliydim. Zannederim. Divana oturuyor. Acayip bir divan. Sanki kaplan derisi. Benek benek siyahlar, sarı bir desen. Kadının ayaklarında yüksek ökçeli, gayet büyük hindiba tohumları gibi beyaz pomponlu terlikler. Siyah bir pantolon, siyah bir pulover. Boynunda beyaz bir şal. Bana oturmaz mısınız dedi. Sesinde belli belirsiz bir alay sezdim. Kendine güvenen, alaycı bir orospu ile konuşmak beni bunalttı. Meryem kendisine güvenen bir orospu ve alaycı. Oturdu. Ayak ayak üstüne atıyor. Pomponlar, beyaz tüy yumakları inip kalkıyorlar. Daha yüzüne bakmadım. Onun beni dikkatle süzdüğüne eminim. Bu ağır bastığına işarettir. Ahmet bana dedi ki bir kamarot gelecek dedi. Hasan. Tamam benim, kamarotluğa layık değil miyim dersiniz. Omuzlarını kaldırdı. Herkes layık olduğu şeye erişemez ki. Kısmet. Ne demek istediğini anlamamıştım. Konuşurken durmadan jestler yapıyor, kımıldanıyordu. Bunların hepsi yapmacıktı. Terden gömleğimin sırtıma yapıştığını hissediyordum. Aramızdaki soğukluğu elimi uzatsam kalıp kalıp tutabilirdim. Başım ağrıyordu, hele şakaklarım. Buradan gitmeliydim. Buradan bir gidebilsem. Kalktım. Eğer para hazırsa... O da kalktı ve göz göze geldik. Gür, uzun saçlar, açık parlak sarıya boyanmış, başının üstünde toplanmış. Küçük, sıkıntılı fakat uzun kirpikli gözler. Tam bir fahişe ağzı. Konuşurken burun delikleri titriyor. Aceleniz ne canım? Para hazır olmasına hazır da. Gitsem iyi olacak. Gitmezseniz kaybınız ne olurdu? Hiçbir şey. Ben hiçbir şey kaybetmem. Çünkü ben hiçbir şey kazanmam. Kazanmayanların kaybedecek şeyleri yoktur. Yeniden omuzlarını kaldırdı, bir cigara yaktı. Bilmece gibi laflar. Türkçesi, kalıyor musunuz? Kalacak mıyım? Neden? Kalmayacak mıyım? Yine neden? Diyelim ki kaldık. Bundan ne çıkar? Hiç. Konuşuruz. İçimde bir sıkıntı var bugün. Bu rüzgar. Tekrar helezonlar. Asabımı bozuyor. Denizde de böyle olur mu? Biliyor musunuz, ben yolculuk etmeyi çok severim. Bana çok yakın oturuyor. Teni şaşılacak derecede düz ve yumuşak görünüyor. Pomponlar beyaz, yuvarlak ve şişkin. Yan yana, alt alta, üst üste. Ve rüzgar. Eskisi kadar sıkıntılı değilim. Bir andan itibaren Meryem bir kadın ve bir fahişe olarak yanı başımda var artık. Kalmazsam? Yazık, ama nasıl olsa sonra gelirsiniz. O da neden? Yüzü dumanların arasında kayboluyor, gülümsüyor. Yalnızca iştahı yerinde bir orospu. Sonra yine pomponlar. Hiç. Birdenbire Resula diye sesleniyor ve bana kahve mi içersiniz diye soruyor. Yoksa başka bir şey mi? Ona bakıyorum ve kazandığını anlıyorum. Allah kahretsin. Şimdi rom olmalı. Oysa rom olamaz. Ona konyak diyorum. Anlayışlı anlayışlı gülüyor. Demek ki kesik saçlı kız görünüyor. O zaman ansızın onun rum olması gerektiğini bulup çıkarıyorum. Meryem onu geri gönderiyor. Dolap gibi bir yerden iki kadeh ve bir şişe çıkarıyor. Gemiciler kibar olur derler. Doğruymuş. Kaba ve ayyaş diye düzeltiyorum. Üstelik ben gemici sayılmam. Alelade bir müstahdemim. Kamarot yani garson. Garsonlar insan değil mi? Konyak bütün vücuduma ışık tutuyor. Damarlarım kımıldanıyor. Başım çatlayacak. Alçak gönüllüsünüz. Hiçbir şeye aldırış etme. En iyisi bu. Yumruklarım sıkıldı. Ya dedim ve sesimi tanıyamadım. Ne zamandır hiçbir şeye aldırış etmiyorum. Yine geberecek haldeyim. Kadına bunları söylemem akıllıca sayılmazdı. O kadehini masanın üzerine bıraktı. Yeni bir cigara yaktı. Bense boğuluyordum. Bütün vücuduma, saçlarımın dibine, yüzüme yapışkan bir sıvı sürülüyor gibi bir duygu içindeydim. Yakamı açtım ve kalktım. Parayı lütfen, gitmeliyim. Yanıma sokuldu. Herhalde müthiş pahalı, o nispette mide bulandırıcı bir parfüm burnuma sarıldı. O elini alnıma koydu. Eli yumuşak, gözleri sahiden sıcaktı. Hastasınız galiba dedi. Yahut canınız bir şeye sıkılmış. Bir şeye? Gülebildim. Canımı sıkmayan şey yok dedim. Bu oda, şu divan, vereceğiniz para, şu pencere, siz ve her şey. Ben insan haline gelmiş sıkıntıyım. Dünya da vız gelir bana. Kendim de vız gelirim. Parayı verin, cehennem olup gideyim. Artık sadece gitmeyi düşünüyordum. Parayı almayı ve gitmeyi. Geldiğime, Meryem'le konuştuğuma köpek gibi pişmandım. Onu adi ve ahlaksız buluyordum. Hiçbir hareketini isteyerek yapmıyordu. Kendini ve herkesi aldatıyordu. Buna rağmen yine yanımdaydı. Parayı getirmedi. Hayır, parayı getirmedi. Yanı başımda durdu. Ayaküstü üstüne atmıştı. Yüzü, ağzı, dudakları duman içindeydi. Rüzgar camlarda çığlık çığlığa. Denizi görsem, denizi ya Rabbi, denizi görsem, sonra gemimi görsem. Dayanıklı, vefalı bir köpek kadar uysal gemimizi. Yahut Rosemary bir şarkı söylese. Susuyoruz. Sessizliğin ortasında saatin tıkırtısı meydana çıkıyor. Onunki de budalalık. Hepsi birbirine benzedikten sonra zamanı sonsuz parçalara bölmek niye? Bir konyak daha, belki açılırdınız. Ona baktım. Beni sahiden hasta zannediyor diye düşündüm. Konyağı uzatırken, çivi dedi, çiviyi söker. Benim diye cevap verdim, bütün çivilerim sökülmüş. Nefes almak gibi kötü alışkanlıklar yaşamakta devam etmeme sebep oluyor. Neymiş bu dert böyle sizi mahveden? Yaşamak için yaşamak sersemliği. İnsani olan ve olmayan bütün amaçların dışında kalmış olmak. Yeniden gülümsüyor. Sırt üstü divana uzanıyor. Memeleri sivri. Garson değil, feylesof. Feylesof demese de filozof deseydi belki kızmaz, hoşlanırdım. Böyle demedi, kızdım. Ona düşmanca baktım. Kulaklarımda elektrikli bir bıçkının kalın odunları doğrarken çıkardığı yürek parçalayıcı sesler çınlıyordu. Arka arkaya, vınıltılı, hırçın sesler. Hoşuma gittin, artık siz demesem olur mu? Ne derseniz deyin, umurumda mı? Hah şöyle, neydi o? Kulaklarımı bir tıkasam, Bir pipo doldurmalıyım. Anlayamazsınız. Gözlerini büyük büyük açtı. Pekala, anlarım. Sıkıntı bu. Sıkıntıdan büyük bir şey. O senin uydurman. İnsanlar böyledir zaten. Kendilerine ait oldu mu her şeye bir kuş kondururlar. Sokakta bir herif bir kadınla yatar, fuhuş olur. Kibar bir yerde aynı şeye fuhuş değil aşk derler. Her şeyi buna göre. Seninkisi de. Rahat edemedim. Meryem'in dumanlar arasındaki yüzü. Bıçkının tüyler ürpertici gıcırtısı. Sonra rüzgar. Hayır, rahat edemedim. Meryem vaat ediyordu. Kabul. Bir orospu olarak mükemmeldi. İtirazım yok. Fakat en iyisi ben çıkmalıydım. Artık ısrar etmedi. Paralarla birlikte telefon numarasını verdi. Gemin gitmeden uğra dedi. Telefon et. Hiçbir şey demedim. Peki dedim. Kapıda çocuk okşar gibi çenemi okşadı. Senden hoşlandım dedi. Bu seninle yatalım demekti. Oysa ben o sıra Oxquatre Svens'te gitar çalınan bir Korsika havasını dinliyordum. Bütün telgraf tellerinde bütün kuşlar coşuyorlardı. Meryem'in evinden çıktım. Rüzgar beni iyice şamarladı. Öyle sanıyordum ki Taksim'e kadar deliler gibi kendi kendime konuşarak yürüdüm. Yakup beni bekleyecekti. Yakup'a gitmedim. Beklesin Yakup. Ondan önce kendimle anlaşmalıyım. Düşünmek için ne yapmalı? Yürümek hoş. Rüzgar her yanı toz içinde kaldırıp kopartıyor. Bir kahveye mi girsem? Zamanlarını kağıt oyunlarına, tavlaya, bilardonun serseri toplarına harcayan insanlar, saçları bir yantinli otomobil tamircileri, tornacılar, içi geçmiş emekliler. En iyisi bir parka gitmeliyim. Ağaçlar, sonbahar, terk edilmiş yazlık kahve ve terk edilmiş arslan heykeli. Sonra gittim Beyoğlu'nda kazık bir birahanede karnımı bira ve taze bademle doldurdum. Geceyle birlikte pazar insanları takım takım etrafımı sardılar. Bira ekşidi ve garsonlar insanlıktan çıktı. İşte o vakit Meryem'i hatırladım. Pomponları, altın saçlarını, dumanların arasında kımıldanan buğulu dudaklarını. Onun yanında hayvan gibi hareket etmiştim. Oysa o şahane bir orospuydu. Yeniden bira? Hayır, bira ekşidi. Bira büyük muazzam bardaklarla içilir. Ekşiyince artık içilmez. Taze bademlerde cehennemin dibine. Telefon nerede? Telefon? Hah, tamam. 8, 5, 7. Allah kahretsin, nereden aklıma geldi bu? Neydi öteki? 4, 6, 1, 1. Bir vızıltı, bir başka vızıltı ve bir ses. Alo, kimi aradınız? Meryem'in sesi bu. Kimi aradım? Beni tanıdı ve güldü. Gel dedi, sersem, geleceğini biliyordum. Gittim. Zamanın da dışına çıktım. Kapıyı o açtı. Sırtına bol, geniş, ipekli bir şey giymişti. Beni gündüzki odaya götürdü ve oturuncaya kadar tek kelime söylemedi. Sonra sarhoş musun diye sordu. Ona bir muza bakar gibi baktım. Kendi kendime yüzünün neden daha çekici olduğunu sordum. Saçlarını çözmüş, omuzlarına salıvermişti. Karnım bira ve taze badem dolu dedim. Berbat bir şey. Yanıma oturdu. Dizi dizime dokunuyordu. Güldü. Muhakkak dedi. Bira içmek hamallık. İçimden ancak bir erkek böyle konuşur diye düşündüm. Bir erkek ya da eskimiş bir orospu. Bana kirpiklerinin arasından bakıyordu. Elini avucuma aldım ve sıktım. Ağzını ağzıma uzattı. Ağzı şaşılacak derecede manalıydı. Dudaklarının önce sınırı çizilmiş, sonra boyanmıştı. Öpüşürken gövdesini bana yasladı, gözlerini yummadı. Ben yummuştum. Onun yummadığını fark edince canım sıkıldı. Zaten öpüşmesinde boğucu, olağan dışı, iştahlı ve baştan çıkarıcı bir şeyler de vardı. Hemen ayağa kalktı. Evde dedi, kimse yok. Ben kimse var mı diye sormamıştım. Bir cigara yaktı. Bu defa uzun ve beyaz bir ağızlığa iliştirdi. Pencerenin önüne gittiği zaman yüzüne gecenin ışığı vuruyor, geceye ait bir şeymiş gibi görünüyordu. İçilecek bir şey istedim. Bir şişe vodka çıkardı. Benimle birlikte içti. Hep yanımdaydı. Kadından fazla bir şeydi. İhtirası burun deliklerinde, dudaklarında, memelerinin uçlarında tir tir titriyordu. Mütemadiyen canavar, canavar deyip duruyordu. Artık rüzgar durmuştu, bıçkı da durmuştu. Yalnız yoğun karanlıklarda bir takım pullar ışıl ışıl yanıyor, sönüyor. Bir şey buğulanıyor, kan ısınıyor, göz beyazlaşıyor. Her şey kirli, bıktırıcı ve murdar, bilhassa murdar. Sanki bir çirkefte yuvarlanıyorum. Her tarafa illet sıçrıyor. İllet ve pislik. Saat gecenin birini çaldı. O yarı çıplak divanın üstünde yatıyor. İki eliyle vodka bardağını sımsıkı tutuyor. Ben pencerenin önündeyim. Radyoda uzak ve yabancı müzik. Ona saat bir diyorum. Saat birin şerefine. Saat birin şerefine içiyoruz. Artık eklemlerim ağrıyor. Kadın gülüyor ve bana öleceksin diyor. Yanlışın var. Ben öleli çok oldu. Ağzını hayra aç. O nasıl laf? Kazık gibi laf. Nasıl ve ne zaman öldüğüm belli değil. Fakat öldüğümü kesinlikle biliyorum. Sözlerimi anlamadan dinliyordu. Bu da öbürleri kadar aptaldı. İlave ettim. Ben belki de ölü doğmuşumdur. Radyoda ansızın bir çelo ortaya çıkıyor. Ve bir zaman Meryem, ben, oda, kaplan benekli divan, pomponlar, kayıplara karışıyoruz. Korkunç, sadece kalın, ağlamaklı, utanmaz bir ses. Muhakkak bir şeyden şikayetçi. Neden ama burası bilinmiyor. Yalnız o merdiven merdiven açılıyor, kapanıyor, durmadan, dinlenmeden kıvranıyor. Tek başına kıvranmıyor. Bizi de, beni, Kamarot Hasan'ı, fahişe Meryem'i de kıvrandırıyor. Yanan kibrit çöpleri gibi kararıyor, kıvrılıyor, bükülüyoruz. Bir aralık muhallebicideki karşılıklı aynalarda eğri büğrü, çarpık çurpuk birçok Ahmet görür gibi oluyorum. Fakat Ahmet yerini derhal benim sarı ve şüpheli çehreme terk ediyor. Yüzüme tükürüyorum. Yüzlerce Hasan birbirinin yüzüne tükürüyor. Korkunç, korkunç ve bayağı. 9. Yüksek kaldırımda bir adam tanesi 40 kuruşa çocuk kemanları satar. Çalar da bu çocuk kemanlarını itiş kakış kalabalık kıyamet arasında marifetini gösterir. İnce bir ses kulaklarınızı tırmalar. Sebebi anlaşılmaz ve sual sorulmaz. Bu adam neden başka yerde değil, ille yüksek kaldırımda kemanlarını satar? Başka bir tarafta aynı kalabalık, aynı patırtı yok mudur? Vardır elbette. O nedense buranın adamıdır. Her geçişinde onu takdir eder fakat asla bir keman almazsınız. Üsküdar'da tezgahla Çamlıca'dan incir indirenleri gördünüz mü? İnciri bal diye satanları ben görmedim. Ancak bir keresinde bir marul tezgahının başında yanakları kıpkırmızı bacak kadar bir hergele görmüş hayran olmuştum. Sonra şoförler meselesi var. 40 yılda bir kere tutup dolmuşa binince neden kendimizi şoförden yana hisseder, otomobil markaları, klakson yasağı konusunda ona dal kavukluk ederiz? Maçka'da jandarma kışlasının askerleri kaç senedir eğitime gidip eğitimden dönmekten bıkmadılar. Yaşa, var ol, harbiye! Bir kahvenin camlarına hep yağmurlar yağdı. Ve ben mutlaka gönderilmek gereken bütün mektuplarımın adresini unuttum. Kimsenin yüzünü görmediği, hiç merak etmediği bir kimse şalteri indirir. Elektrik tellerinde akım bunlamaya başlar. Büyük hatlardan muhavvile merkezlerine, daha küçük hatlara, sokaklara, caddelere dağılır. Lambalar yanar. Ben hep şalteri indiren adamı merak ederim. Kim bilir bu işi yapan belki benimdir. Fakat bundan ne çıkar? Bir insan, belli bir işi yapan bir insan, o işi yaparken nasıl olduğunu merak etmesin mi? Ben ki sokaktaki adamım. Merak etmek, sevinmek, para kazanmak ve kazanmamak, çıldırmak, sokakta bıçaklanmak vesaire benim en tabii hakkımdır. Akşam gazetesinde Tophane cinayetini okumadınız mı? 3 çocuk babasıyım ve kaynanamı vurdum. Kan sedirden usul usul kilimin üstüne damlıyor. Kilim de ne kilim? Şimdi küfeci bir çocuk gelir. Camlı bir kahvenin camlarından bakar. Kasketi kaşlarına yıkılmıştır. Yüzünde 11 çeşit kir sayarsınız. O işini gücünü bir yana koymuş, gözlerini herhangi bir gazeteden yarım buçuk görünen bir spor haberine kaptırmıştır. Gazetelerde her gün spor haberi çıkar. Halbuki herkes her gün gazete almaz. Ekmek parası peşinde olmadığımız zaman yarımızdan çoğumuz neden stadyumlara taşınır sanki? Bacaklarının maharetini satan da yine benim. Futbolcuların kafasına ayva atan da. Yabancı şehirleri görenler anlatır ki oralarda duvarlara boydan boya siyasi yazılar yazarlarmış. Halbuki ben şehrimin duvarlarını futbol kulüplerinin isimleri ve maç sonuçlarıyla donatırım. Ayvansaray'da tarihi bir maç akşamı taze çimentoya çizilmiş, Galatasaray 2, Fenerbahçe 1 yazısı hala bozulmadı. O yazıdan sonra iki takım daha kim bilir kaç kere karşılaştılar. Ben kaç kere açık tribünlerde, duvarların üstünde, bazen birisine bazen ötekisine seslendim. Hakemi yuhaladım. Siz hiç hakemin takdir edildiği maç gördünüz mü? Ben asla. Çünkü ben hakemim. Eski zamanlar şimdikilerden iyiydi diyenlere inanmayın. Gelecek zamanlar şimdikilerden iyi olacak diyenlere de. Onlar kendilerini avutmak için konuşurlar. Geçmiş gelecek derken kafalarında billurlaşmış hiçbir fikir yoktur. Birincileri birbirlerinin tansiyonları ile ilgilenir ve ahmakça şeyler anlatırlar. İkincileri ise birbirlerine sadece kızar ve kıskanırlar. Anlattıkları önünde sonunda ötekilerinki kadar ahmakçadır. Evvelce bolluk vardı lafı, ileride bolluk olacak lafı arasında çok mu fark buluyorsunuz? Ben bulmuyorum. Her ikisi de yalandır. Onun için ben her ikisine de inanırım. Yoksa şimdiki kıtlığa nasıl dayanabilirdim? 10. Nedense herkes orospuların hayatını merak eder. Kadınlar da tabii. Hani aile kadını denilenler. Kadın kadındır ayol, orospusu da namuslusu da bir. Ama ne? Sanki biz evvelce öyle değildik. Sanki biz gece yarılarına kadar yemeği ateşe koya indire, pencere önlerinde koca beklemedik. Dünya bu şekerim. Hem insan gençken cahil olur. Ah, 17 yaşımdayken bu kafa olmalıydı ki bende. Meryem ne Meryemmiş o zaman görürlerdi. Rahmetli Ruhsar'ın bir lafı vardı, hep söyler dururum. En inandığım babamdı, onu da anamla yatarken gördüm. Ne doğru laf? Böyle mi değil mi? Açık konuşalım. 2, 2 daha 4. Onun için kimseye itimat etmem. Allah ne demiş? Önce atını sağlam kazığa bağla, sonra bana emanet et. Ay pek severim bu sözü. İşte bu, ben böyle yaparım. Önce sağlam kazığa. Ha, yoksa şekerim, vallahi uçuruverirler adamı. Erkeği de bir, karısı da. Topu namussuz. Kiminkisi açık, kiminkisi kapalı. Gizli din kullananlardan kork sen asıl, gizli din kullananlardan. Merak edecek ne var? Ağzım burnum yerindeyse bunu herkes görüyor. Parayı nasıl kazandığımı da herkes bilir. Eh, öyleyse mesele yok. Olmaz, yine merak ederler. Ne aşağılıktır bunlar, bilmezsin sen. Haberin var mı? Meryem avukat bilmem kimi baştan çıkarmış. Yok bilmem, duydunuz mu? Meryem bir Amerikalıyı kafese koymuş. Çatlasınlar inşallah, çatır çatır. Kıskanıyorlar elbet. Hasetlerinden ölüyorlar. Neden? Bunu bilmeyecek ne var ayol? Benim yaptıklarımı yapmak için hepsi can atıyor. Ama hiçbirisi yapamıyor da ondan. Vallahi billahi. Bana atma atanlar benim girdiğim boyaya giremezler. Ben aklıma ne eserse estiği gibi yapıyor muyum? Ha, söyleyin bana. Böyle mi değil mi? İçimden nasıl geliyorsa. Falan herif hoşuma gidiyor. Falan herifle dolaşıyorum. Falan karı hoşuma gidiyor. Falan karıyla. Kim ne karışır? Keyif benim. Olmaz. İlle sokarlar kırılası burunlarını. Sebep? Dedim ya kızım, filanca herif onların da içlerini hoplatır. Ama yapamazlar. Ellerinden gelmez. Dedikodudan korkarlar. Elleri kolları bağlı kalır. İşte bu. Erkekler de böyle. Yok yok, ben bilirim mallarımı. Daha da beter. Her biri arkadan bin türlü laf söyler koynuna girmek için. Sonra olmadık dal kavukluk yaparlar. Hepsi aynıdır. Hepsi karılarının yanında melaike, benim yanımda aslan kesilirler. Hepsi de birbirinden ahmaktır ha. Ayol, kadınlara dedikoducu derler ya, erkekler bin beteri. Kaç kere şunu bunu çekiştirirlerken kulaklarımla duymuşumdur. Katip müdürünü, tayfa kaptanını, asker üstünü, amele patronunu çekiştirir. Onlara bakarsan her biri bir başvekil, bir mebus. Ben önceleri inanırdım da. Sonra baktım ki oho, iş yok bu kafada. Herif beni kendine eğlence yapıyor. O zaman anladım şekerim, şıp diye aklım başıma geliverdi. Ben aleme eğlence olacağıma, alem bana eğlence olsun dedim. Ama ne? Kimseye kulak verme, bildiğin gibi yaşa. İşte bak, şimdi hanımefendi sayılırım. İş yaptığın kepazeliği marifetmiş, meziyetmiş gibi gösterebilmekte. Oldu mu oldu. Pezevenklik bile yapsan senden iyisi yok. Bazı bazı düşünürüm de, hafakanlar basar iki gözüm. Ya başladığım gibi sürüp götürseydim bu hayatı? Hani ihtiyar karılar vardır. 35 yıl kocasının gölgesinde yaşamakla övünür. Kocası bir öldü mü ne yapacağını, ne edeceğini bilmez. Uslu edepli ölmesini bile beceremez. İşte o karılara dönecektim. Aman ya Rabbi, sen sakla beni. Ne ama, pekala olurdu. 15 yıl kocam olacak herife saçımı süpürge eden ben değil miyim? 15 yıl. 3 çocuk. Her akşam tafra, surat, ağla, ağla, ağla. 15 yıl, 15 yıl dayandım dile kolay. Tam 15 yıl. Gençtim. Eh, biraz yüzüme bakılırdı. Yaşamak hakkımdı. Ne oldu ama? Nihayet bir gün bozdurdum. 3-5'i bir yerdeyi aldım başımı doğru İstanbul'a. Oh, dünya varmış. Önüme gelen ilk herifin kollarına atıldım. Sonra Ruhsar. Ruhsar başkaydı. Onu mühendis olacak o pezevenk vurduğu vakit döktüğüm gözyaşının haddi hesabı yok. Ruhsar beni bir erkek gibi ağzımdan öper, memelerimi sıkıştırırdı. Bazı koyun koyuna yatar sevişirdik. Erkeklerle yatmak adet hükmüne girince insan bu işten hoşlanır. Aa, ben bilirim şekerim, randevu evlerinde, kerhanelerde karılar ya dost tutar ya birbirleriyle sevişirler. Yalnız oralarda mı sanki? Haydi haydi, açtırma kutuyu.